Ayrım 44 sayfa 617. 3. Ben konuşa. Kuşcuğan ellerini kürsünün beyaz masa örtüsünde gergince dolaştırdı. Zavallı çenesini kaldırıp kürsünün yanına bakındı. Toplantıyı yöneten ortaokul müdürü Kui Jiafu'ya bakıp kekeledi. Ne söyleyeceğimi ben de bilmiyorum. Sanki boğazına kocaman bir düğüm atılmıştı. Söylediği her kelimede boynunu kuş gibi çeviriyordu. Arada durakladığında ağzından insana ait olmayan çok garip sesler çıkarıyordu. Bu, Kuşçuhan'ın köye döndükten sonra katıldığı ilk toplantıydı. İlk ve ortaokulun tüm personeli ve öğrencileriyle bölge parti çalışanları, subaylar ve haberi duyduktan sonra her köyden gelen insanlar vardı. Okulun basketbol sahası dolup taşmıştı. İlçeden gelen gazeteciler farklı açılardan Kuşçuhan'ın fotoğraflarını çekiyordu. Kuşçuhan kürsünün altındaki kalabalığa bakınca utanarak geriye çekildi. Sanki sırtını yaslayabileceği kalın gövdeli bir ağaç ya da duvar arıyordu. Konuşmadığı anlarda sırtını kamburlaştırarak boynunu iyice omuzlarının arasına gömüyor, iki eliyle apış arasını kapatıyordu. Okul müdürü ayağa kalkıp onun yanına gitti. Bir çay fincanına sıcak su koyup onu uzatırken, ''Yoldaş Han, biraz çay iç, boğazın ıslansın, sakin ol. Kürsünün altındakilerin hepsi dostların ve onların çocukları. Hepsi senin için buraya toplandı. Hepsi senin gibi dünyaca ünlü bir tanıdıkları olduğu için gurur duyuyor.'' dedi. Ardından dinleyicilere bakıp ateşli bir şekilde ''Sevgili öğrenciler, yoldaşlarım, sevgili köy halkı.'' diye seslendi. Yoldaş Han, Dingshan, Japonya'nın Hokkaido adasının sık ormanlarla çevrili dağlarında 15 yıl boyunca vahşi bir yaşam sürmüştür. Bu, dünya çapında bir mucizedir. Bize sunacağı rapor hepimizin eğitimi için büyük önem taşımaktadır. Haydi bir kez daha en coşkulu alkışlarımızla onun raporunu dinleyelim. Sahnenin altında bir alkış tufanı koptu. Okul müdürünün kışkırtıcı konuşması hepimizin gözyaşlarına boğmuştu. Kuşçuhan bir elini kapanın üzerindeki peyniri yoklayan bir fare gibi havaya kaldırıp çay fincanının kulpuna dokundu. Elini telaşla geri çekti. Hemen ardından tekrar uzattı. Sonunda fincanı titreyen elleriyle kaldırıp kaşlarını çatarak bir yudum çay içti. Sıcak çay çenesini toparlayınca gözlerini kıstı. Sıcak çay çenesinden boynuna doğru süzüldü. Birkaç kez bir kirpi gibi öksürdü. Ardından sanki birazdan meditasyona başlayacakmış gibi gözlerini iyice kıstı. Okul müdürü onun arkasına geçip dost bir tavırla sırtına vurarak ''Han, hadi başla konuşmaya. Burası atalarının ülkesi. Köyündesin. Sevdiklerinin koynundasın artık.'' dedi. Kuşçuhan başını yukarıya kaldırdı. Gözlerinden iki sıra yaş süzülürken ''Konuşmak mı?'' dedi. Okul müdürü onu dost bir tavırla cesaretlendirerek ''Evet, mutlaka anlatmalısın.'' dedi. ''Öyleyse.'' dedi Kuşçuhan başını yere eğip. İki eli hala apış arasındaydı. Birkaç dakika derin bir sessizliğe büründü. Ardından başını kaldırıp boynunu uzattı. Gözlerini kocaman açıp zorla da olsa konuşmaya başladı. ''Ben kuş vururum. O gün sarı benizler ateş açtı. Koştum peşime düştüler. Sapanla birini gözünden vurdum. Beni yakaladılar. Kollarımı bağladılar. Bacaklarıma vurdular tüfeklerinin kabzalarıyla. Beni bağladıkları halat uzadı. Bir düğüm, iki düğüm, üç düğüm derken yüzden fazla insan sarı benizli sordu. Ben cevapladım. Bir sonraki köy evinde benzemiyor seni izliyorum. İşsizin biri aylak, işsiz aylak ne demek? Cüce Japon anlamadı. Çat kulağıma bir tokat. Sen bana sor, ben kime sorayım? İki tokat daha, kabul etmedim. Ellerimi bağladılar, sapanımı aldı, bir saçma attı. Vın, hala işsiz aylak değilim. Diyorum, şak şak şak. Bu sefer kamçı, sopa, tüfeğin kabzası. Konuş, işsiz misin? Aylak, seni velet. Akıllı adam ne zaman geri çekileceğini bilir. Tanıdın mı? Tren garına geldik. Halatları çözdüler, teker teker içeriye yürüdük. Koşarak kaçtım. Başımın üzerinde mermiler vınladı. Kampı bombaladılar, atlı süvariler geldi. Bir kılıç başımı sıyırdı. Birkaç kelle yere düştü. Gözlerimin akı döndü, tüm elim kan, trene bindik. Guindao'ya vardık. Sonra iskeleye, cüce Japonlar, iki tarafta da süngü zoruyla gemiye bindik. Gemi büyük, Fukuyama, kızak çekildi, vay be. Gemi kalktı, hepimiz ağladık, baba, ana, bittim ben. Köpek balığı yüzgeçleri nereden geliyorlar bilmiyorum. Kalpsizler, dönüşü olmayan yol, deniz, dalga, salla anam salla, kus, tükür, acık, öl, güverteye götürülüp denize atıl. Köpek balıkları, bir lokmada bacağını yutar, ikinci lokmada tamamını. Köpek balığı sürüleri peşimizde, martı sürüleri de. Japonya'ya vardık, kıyıya çıktık. Trene bindik yine. Yine gemiye sonra yine karaya çıktık. Hokkaido adasına vardık, dağa tırmandık. Kar ayak büyüklüğünde yağıyor. Yüzüm soğuktan mosmor, kulaklarımdan pislik akıyor. Yalın ayak derme çatma ahşap bir kulübe. Doymuyorsun. Çorba işte, birini mi gördün? Doğruca kömür ocağına. Başımızda cüce Japon şeytanları. Slovsı, lovsı lov. Şigav bu, şigav bu. Şeytanın dili, anlamıyorum. Anlamazsam dövüyorlar. Havalı sondaj. Başta fener, kömür, kaz, meşe palamudu unundan yapılmış makarna. Çeksen uzamaz millet. Ölmeyi bekleyemem. Kaçmak gerek. Dağlarda öleyim. Küçük şeytanlara kömür çıkarmak yok. Kömür çıkar, demir işle, tüfek yap, top yap. Çinli öldür. Yapmıyorum. Kaç, küçük şeytanlara kömür çıkarma. Ölsem de kazımam bir daha. Konuşması birden duygusal bir hal aldı. Dinleyiciler şaşkınlık içindeydi. Ateşli bir alkış koptu. O da şaşırmıştı. Sahnenin altına baktı, sonra yana dönüp okul müdürünü arandı. Müdür baş parmağını her şey yolunda anlamında ona kaldırdı. Giderek daha akıcı konuşmaya başladı. Küçük Cenk kaçtı, yakalanıp geri getirildi. Herkesin önünde köpeklere yedirdiler. Japon şeytanı homurdandı, tercüman çevirdi. Beyefendi diyor ki, bir daha kaçmak isteyen olursa buyursun işte, rol modeliniz. İçimden senin anın sikeyim dedim. Nefes aldığım sürece kaçmak isteyeceğim. Yine bir alkış tufanı. Bir kadın karları süpürüyor, bana el etti. Kulübesine girdim. Dedi ki, ağabey ben Shenyang'da büyüdüm. Çin'e karşı sempatim var. Konuşamadım, casus olmasından korktum. Kadın dedi ki, tuvaletin deliğinden çıktığın zaman kendini ormanda bulursun. Luliren ve onun imha birliğinin Dalan şehrinin caddelerinde zaferi kutladığı gün, Kuşçu Han da tuvaletin deliğinden çıkıp dağın ardındaki sık ormana girdi. Deli gibi ve hiç mecali kalmayana kadar koştu. Sonunda bir huş ağacı ormanına daldı. Ormanda çürümüş yaprak kokusu vardı ve yaprakların altından piyano sesini andıran bir su şırıltısı duyuluyordu. Hava nemliydi. Her yerde pus vardı. Gün batımının ışıkları altın sarısı oklar gibi düşüp ağaçların arasında durmadan parlıyordu. Sarı asmalar ötüşüyordu. Her şey çok heyecan vericiydi. Taze bir kan kokusu vardı havada. Kuşçu Han'ın önünde koyu yeşil çalılar uzanıyor, çalıların arasında kırmızı böğürtlenler görünüyordu. Biraz böğürtlen yedi ama hemen geri tükürdü. Sonra bir avuç küçük beyaz mantar yedi. Midesi sancdı. Durmadan kusmaya başladı. O sinsi alacakaranlıkta vücudundan leş gibi bir kokunun yayıldığını fark etti. Bir dere bulup vücudundaki bok lekelerini temizledi. Soğuk su iliklerine kadar titretti. Kara kışa karşı sıkı bir mücadeleye başlamıştı. Birden kömür ocağının oradan belli belirsiz köpek havlamaları duydu. Japon cüceleri fark ettiler. Akşam yoklamasından onun olmadığını fark ettiler. İçinde sanki birden eski hesaplarını ödemiş gibi bir rahatlama duydu. Kaçmayı başarmıştı. Kömür ocağını koruyan Japon askerleri gittikçe azalıyordu ama onların aksine kurt köpekleri gittikçe artıyordu. İçinde sonunda Japonların kazanacağına dair belli belirsiz bir his dolanmaya başladı. Olmaz, ormanın daha derinliklerine gitmelisin. Japonlar seni yakaladı, yakalayacak. Ardından kurt köpeklerine yem edecekler. Haksızlığın daniskası. O kurt köpeklerinin koca kafalarıyla sivri kışlarını hatırlayınca tüm derisi gerildi. Köpekler kenarlarından kan damlayan ağızlarıyla küçükçenin bağırsaklarını makarna gibi yemişlerdi. Japonların dağıttığı üniformayı üzerinden çıkarıp derinin içine fırlattı. Anasını siktiğimin üniforma suda şişip inek bokuna benzedi. Derenin akışıyla birlikte uzaklaştı. Bir kayanın kenarına takılıp birkaç tur attıktan sonra aşağıya doğru süzüldü. Gün batımı kan gibi kıpkırmızıydı. Dağın ortası huş ve meşeler, fundalık ve çalılar, çam, köknar ve kızılçamlar. Uçurumun yarısını kaplayan altın sarısı yaprakları olan yaban asması, dağdan tökezleyerek akan dere, her şey ama her şey gün batımının altında renk değiştiriyordu. Ama onun durup da manzaranın keyfini çıkaracak hali yoktu. Dere boyunca uçarcasına koşturuyordu. Büyük, pürüzsüz ve kaygan çakıl taşlarından çekerek dağın derinliklerine doğru koşturdu. Gece yarısına doğru köpeklerin artık peşinde olmadığını düşünüp bir kayısı ağacının altına oturdu. Ayakları sanki ocağın üstünde unutulmuş gibi acıyla yanıyordu. Karnında bir sıcak dalgası yayılmaya başladı. Hem üşüyordu hem de pişiyordu. Ayın soğuk ışıkları dağın ve ormanın üzerinde gümüş gibi parlıyordu. Derenin içini doldurmuş olan çakıl taşları dev yumurtaları andırıyor ve solgun bir yeşil ışık yayıyorlardı. Derenin şırıltısı çok uzaklara yayılıyordu. Taşlara çarpan suyun çıkardığı dalgalar kar beyazıydı. Ağacın mor gölgesi altına uzanmıştı. Soğuk, açlık, hastalık, korku, melankoli ve bunlar gibi bir yığın kötü his üzerine çullanıp ona işkence etmeye başladı. Pek çok kez böyle pervasızca kaçmasının bir hata olup olmadığını düşündü ama bu düşünce ne zaman aklına gelse bir yandan da aptal piç kurusu, özgürsün artık, büyük bir şey başardın, artık cüce Japonlar için kömür kazmak zorunda değilsin. O ağzının üstü daha yeni tüylenmiş cüce Japon'un kabadayılıklarına katlanmak zorunda değilsin diye kendini azarlıyordu. İşte böyle acı çekerek ve heyecandan ölecek bir ruh halinin işkencesi altında belli belirsiz bir uykuya daldı. Şafak söktüğünde rüyasında sayıklarken kendi sesine uyanıverdi. Çok korkmuş bir rüya görmüştü ama uyanır uyanmaz unutuverdi ne gördüğünü. Soğuk iliklerine kadar işlemişti. Bir kaz yumurtası gibi soğuk ve sert olan kalbi göğüs kafesinin altında dayanılmaz bir acıyla çarpıyordu. Çiğ çok yoğundu. Ağacın gövdesi sanki soğuk bir ter tabakasıyla kaplıydı. Ay batıdaki dağ tepelerinin ardına düşmüştü bile. Soluk gökte yeşil yeşil parlayan birkaç yıldız vardı. Vadiyi sis kaplamıştı. Derenin kenarında sisten seçemediği birkaç yabani hayvanın su içtiğini gördü. Leş gibi bir balık kokusu aldı. Vadideki vahşi hayvanların şok edici kükremelerini duydu. Güneş çıkıp gün aydınlanınca vadiyi kaplayan sisin beyazlığı ortaya çıktı. Üşüyordu. Gün ışığına çıkıp ısınmaya çalıştığında tüm vücudunun yara izleriyle kaplı olduğunu gördü. Her yanı şişmiş, sivrisinek ısırıklarıyla dolmuştu. Bu halimle insana bile benzemiyorum derken ağlayacaktı neredeyse. Güneşin vurduğu derisi kaşınıyordu. O iki bacağının arasındaki şey, can damarı, tohumlarının torbası, soğuktan taş gibi katılaşmış, iyice yukarı çekilmiş ve sızlıyordu. Birden eski bir deyişi hatırladı. Erkeklerin en üşüyen yerleri yumurtaları, kadınların en üşümeyen yerleri memeleridir. Yumurtalarını ovuşturunca buzun yavaş yavaş çözüldüğünü hissetti. Elleri ıslandı. Üzerindeki üniformayı attığına pişman oldu. Üniforma olsa da yine de giyecek bir şeydi. Gündüz vücudunu dış etkenlerden, gecede sivrisineklerden koruyabilirdi. Ağacın altında birkaç bildik yabani bitki buldu. Tavşan dikeni otu, sinir otu, yabani sarımsak ve kuş madımağı. Bu bitkiler zehirli olmadığından hemen yedi. Bir de çok güzel görünen yabani bitki ve meyveler buldu. Ama onları tanımadığından yemeye cesaret edemedi. Zehirli olabileceklerinden korktu. Dağın yamaçlarında bir ahlat ağacı buldu. Ağaçtan yere bir sürü küçük sarı armut düşmüştü. Armutlar mayalanmış gibi ekşi ekşi kokuyordu. Birini alıp tadına baktı. Tatlı ve ekşiydi armut. Çin'deki armutlarla aynıydı tadı. Çok mutlu oldu. Armutlarla gönül rahatlığıyla karnını doyurdu. Bu ağacın yerini daha sonra geldiğinde kolayca bulabilmek için bir işaret aradı. Ama dört bir yanı ağaçlarla kaplıydı. Sorsalar hangi yönde olduğunu bile söyleyemezdi. Güneşin doğduğu yön doğu değil miydi ki? Ama bu Çin'de uyguladığı bir yöntemdi. Cüce Japonların güneşte doğudan yükselip batıdan batmıyor muydu ki? Birden tren istasyonunun önündeki bayrak direğinde süzülen Japonların yükselen güneş bayrağını hatırladı. Eve dönmeliyim diye düşündü. Asıl olay kaçmak değildi. Amacım eve, Goemi Kuzeydoğu bucağına, Shandong eyaletine, Çin'e dönmek. Gözlerin önünde o masum genç kızın hayali belirdi. Kızın narin burnu, hokka burnu, etli beyaz kulakları. Onu düşününce kalbi sanki sonbaharın o tatlı ekşi armutlarının suyuna batar gibi oldu. İçinde Japonların Hokkaido adasıyla Çin'in Changbaya dağının bir şekilde birbirleriyle bağlantı olduğuna dair belli belirsiz bir his belirdi. Kuzeybatıya doğru ilerlemeyi sürdürürse Çin'e ulaşabilecekti. Cüce Japonya, cüce Japonya, avuç içi kadar, hap kadar bir ülkecik, seni 3 ayda baştan sona kat edeceğim diye düşündü. Hatta biraz daha hızlı hareket ederse yeni yılı evde geçirebileceğini bile düşündü. Anam da öldü. Eve dönünce yapacağım ilk iş Şangvanların kızını almak olsun. Birlikte mutlu mesut yaşarız. Kararını vermişti artık. Şimdi geri dönüp geçen akşam üniformayı attığı yere gidecekti. Ağaçların arasından kurt köpeklerinin çıkacağı korkusuyla dikkatle geriye doğru koşmaya başladı. Öğleye doğru içine oraya vardığına dair bir his doğdu ama şimdi gözlerinin önünde uzanan manzarayla geçen akşam gördükleri arasında büyük bir fark vardı. Geçen akşam hiç bambuya denk gelmemişti. Oysa şimdi etrafta bir sürü bambu ağacı vardı. Vadinin etrafında karman çorman dağılmış kara gövdeli büyük ağaçların arasında üzerlerine güneşin vurduğu huş ağaçları da vardı. Kırmızı, beyaz ve mor çiçekleri olan ağaçlar da vardı. Her yer gerçekten de çiçeği kesmişti. Vadiyi bazen yoğun, bazen de seyrek bir çiçek kokusu kaplıyordu. Ağaç dallarına tünemiş olan bir sürü kuş merakla onu izliyordu. Bazı kuşların adını biliyordu ama bazısının adını bile çıkaramadı. Kuşların hepsinin muhteşem renklerde tüyleri vardı. Keşke şimdi bir sapanım olsaydı diye düşündü. Bütün gün vadinin içinde dolandı. O küçük deri onunla sanki yaramaz bir çocukmuşçasına saklanmaç oynuyordu. Hiç kurt köpeği görmedi. Üniformayı da bulamadı. Öyle derinin kenarına uzanmış çürümüş bir ağaç gövdesinin üzerinde bitmiş beyaz ağaç mantarı buldu. Mantarın tadına baktı. Mantarın gevrek ve baharatlı bir tadı vardı. Yine gönül rahatlığıyla ağacın üzerindeki bütün mantarları yiyip karnını doyurdu. Akşama doğru karnının ağrıdığını hissetti. Midesi davul gibi şişmiş gümbürlüyordu. Hemen kusmaya başladı. İshal de olmuştu. Gördüğü her şey olduklarından daha büyük ve daha da kalın göründü gözüne. Elini kaldırınca parmaklarının turp gibi kalınlaştığını gördü. Suyun durgun yüzeyine bakınca yüzünün şişmiş olduğunu fark etti. O koca gözleri iki küçük yarığa dönüşmüş, yüzündeki tüm kırışıklıklar kaybolmuştu. Yorgun ve çaresiz bir halde bir çalının altına uzandı. O gece komaya girip kendi kendine sayıkladı. Gözlerin önünde ağacı andıran dev gibi insanlar salındı. Altına uzandığı çalının etrafında dönen bir sürü benekli kaplan gördü. Gün aydınlandığında kendini az da olsa mutlu hissediyordu. Karnındaki ağrı da geçmişti. Yüzünün şişkinliği de inmişti. Yüzünün suya vuran yansımasını görünce korkudan sıçradı. Kusma ve ishal yüzünden bir gecede bir deri bir kemik kalmıştı. 7. ya da 8. gecenin sabahında iki tanıdık işçiyle karşılaştı. O sırada derenin kenarına diz çökmüş başını suya daldırıp yabani hayvanlar gibi su içerken birden derenin kenarındaki büyük bir ağacın dalları arasından ince bir ses duydu. Kuşçuhan ağabey sen misin o? Hemen yerinden sıçrayıp çalıların arasına saklandı. O ses onu korkudan öldürecekti neredeyse. O sırada meşe ağacının tepesinden bir ses daha duydu ama bu ses yetişkin bir adamın boğuk bir sesiydi. Kuşçuhan sen misin? Evet benim benim ya diye deli gibi bağırarak çalıların arasından fırladı. Denk ağabey sen misin? Sesinden çıkardım. Yanındaki de küçük bir olmalı. Sonunda sizleri buldum. Ağacın altına koşup yukarıya baktı. Birden gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşları kulaklarına doğru süzülüyordu. Ağacın tepesindeki denk ve küçük bir kemerlerini çıkarıp ağacın dalları arasından sarkıtarak kendilerini ağacın yosun tutmuş gövdesinden beceriksizce aşağıya saldılar. Üçü birbirine sıkı sıkı sarıldı. Ağlaşıp gülüştüler. Birbirlerine sarıldıktan sonra birer adım geri çekilip birbirlerine baktılar. Kuşçuhan'ın bakışları diğer ikisinin yüzleri arasında gidip geliyordu. Denk ve küçük bir Kuşçuhan'ı baştan aşağı süzdü. Sonunda sakinleşip ayrıldıktan sonra başlarına gelenleri birbirlerine anlattılar. Deng'in Çankbaye Dağı'nda ağaç kesmişliği vardı. Ormanı iyi tanıyordu. Ağacın gövdesindeki yosun tabakasına bakarak yönünü tayin etti. İki ay sonra ağaçların yaprakları sonbaharın soğuğuyla kızarmaya başladığında dağın sık ağaçlarla kaplı alçak bir yamacında durup denizin göğe kadar uzanan korkunç dalgalarını izlediler. Gri beyaz dalgalar yorulmak nedir bilmeden kıyıdaki kahverengi bir kayaya çarpıp duruyor, dalgalar bir koyun sürüsü gibi yumuşak kumlarla kaplı sahile akın ediyordu. Sahile ah onlarca tekne demir atmıştı. Birkaç adam ah çoğu yaşlıydı. Ah yaşlı karılar, genç kadınlar ah çocuklar orada güneşte balık tutup kurutuyorlardı. Ah yosun kurutuyorlardı. Ah çok zor bir iştir bu. Ah ağıtlar yakıyorlardı. Ahlayıp vahladılar. Ah vahlayıp ahladılar. İhtiyar denk dedi ki ah denizi geçtik mi Yantay'a varırız. Ah Yantay bizim köye ah çok yakın. Ah içimde bir mutluluk. Ah ağlamak istiyorum. Ah öyle denizin ötesine baktıkça ah dağlar yemyeşil. Ah ihtiyar denk dedi ki orası Çin. Ah dağların üzerindeki karanlık kedi gibi saklanıyor. Ah. Kıyıda insanlar ışıkta geziniyor. Ah. Küçük bir telaştan dağdan inmeye yeltendi. Ah. Bekle dedim ona. Ah. Bekle biraz daha. Ah. Biri var. Başında bir gaz lambası. Ah. Kıyıda ah. Bir tur attı. Ah. Olur dedim. Ah. Hadi şimdi inelim. Ah. Bir aydan fazla bir süredir sadece otla beslenmiştim. Ah. Kurutulmuş balıkları görünce ah. Gözüm aç bir kediden daha fazla döndü. Ah, bir şey bile diyemedim. Ah, onlarca balığı mideme indirdim. Ah, küçük bir balıkların kılçığı var dedi. Biraz da yosun yedik. Ah, midemin çektiği ziyafetten sonra nasıl ağrıdığını anlatamam çok zor. Ah, içimdeki sanki tofu kaynıyordu. Ah, midem burulmuştu. Ah, küçük bir dedi ki ah. Ağabey, balık kılçıkları sanki bağırsaklarımı deliyor. Ah. Balıkları kurutmak için asıldığı tenin üzerinde muşamba önlükler vardı. Ah. Belimde bir sancı. Ah. Birini çekip aldım. Ah. Sanki kadın elbisesi. Sıkıca bağladım. Ah. Bir aydan fazladır vücudum giysi yüzü görmemiş. Ah. Önlüğü giyince insana benzedim. Ah. Küçük bir tekneye atladım. Ah. İttim, çektim, denize vardım. Ah. Vücudum ıpıslak. Ah. Tekne sabit değil. Ah. Koca bir balık sanki. Ah. Sen çek, ben iteyim. Ah. Bindik, tekne nasıl gider bilmiyorum. Ah. Sen çek bir kürek, ben çekeyim bir kürek. Ah. Küçük tekne kızmaya başladı. Döndü durdu. Ah. Olmaz, küreklere asılsak da Çin'e varamayız. Ah. İhtiyar denk dedi ki, kardeşlerim böyle olmaz, geri dönerim. Dedim ki, geri dönmem, boğulurum. Daha iyi. Ah. Cesedim süzülerek geri dönsün. Ah. Süzülüp Çin'e dönsün. Tekne şahlanıp alabora olunca göğüslerine kadar suya batıp suyun içinde debelendiler. Dalgalar onları sahile sürükledi. Dalgalar sesli sesli sahile vururken sanki binlerce, on binlerce atlı süvari ve piyade sahile çıkıyormuş gibi hissettiler. Gök yıldıza kesmişti. Suyun üzerinde yeşil ıkamozlar dans ediyordu. Kuşcağın konuşmayacak kadar üşüyordu. Küçük bir usulca hıçkırdı. İhtiyar denk, kardeşlerim, her zaman bir çıkış yolu vardır. Önemli olan umudumuzu kaybetmemek, dedi. Kuşcuhan, ağabey, içimizde en büyük sensin. Sen söyle, ne yapalım, dedi. İhtiyar denk, bizler kara adamıyız. Tekneden anlamayız. Pervasızca denize açılırsak işin sonu ölüme varır. Kaçmamız kolay olmadı. Kendimizi öyle kolayca ölümün kollarına atamayız. Şöyle yapalım. Önce dağa çıkıp bir gün dinlenelim. Yarın Japon bir balıkçı yakalayıp bizi karşıya geçirmeye zorlarız, dedi. İkinci günün akşamı yolun kenarına pusu kurup ellerinde taş ve sopalarla beklemeye koyuldular. Beklediler de beklediler. Sonunda başında bir gaz lambası taşıyan biri çıkageldi. Kuşcuhan hemen onun üstüne çullandı. Beline asılıp onu yere yatırdı. Japon bir çığlık atıp bayılıverdi. İhtiyar denk gaz lambasını alıp düşenin yüzünü aydınlatınca onun o sıska kadın olduğunu anladılar. Küçük bir elindeki taşı kaldırıp taşla ezip öldürelim şunu, yoksa bizi ihbar eder, dedi. Denk, boş ver, cüce şeytanların merhameti yok, biz onlar gibi davranmayalım. Hem bir kadını öldürmek olacak iş değil, dedi. Kadını bir kenara bırakıp telaşla yerlerini değiştirdiler. Birden sahilde yanan bir gaz lambası fark ettiler. Işık varsa insan da var demekti bu. Üçü birden apar topar sahile doğru koşturmaya başladı. Kuşcuhan koşarken muşamba önlüğün sahilde çıkardığı sesleri dinledi. Işık ahşap bir kulübeden dışarı süzülüyordu. Kulübenin iki yanında içinde yosun yetiştirilen camdan havuzlarla birkaç eskimiş lastik vardı. Kuşcuhan yüzünü kulübenin kapısına dayayıp deliklerden içeriye baktı. İçeride yere çömelmiş küçük bir wokta pirinç pilavı yiyen aksakallı bir ihtiyar vardı. Pirinç pilavının hoş kokusu hanım midesinin guruldamasına neden oldu. Kanı öfkeden beynine sıçradı. Sizin yedi ceddinizi sikeyim. Bizi yakalayıp buralara getirdiniz. Bizler yabani ot ve ağaç yaprakları yerken bir de karşımıza geçmiş pirinç pilavı yiyorsunuz, diye söylendi içinden. Tam kapıyı itip içeri girecekken ihtiyar denk onu bileğinden yakalayıp durdurdu. Ayrım sonu sayfa 629.